Ayrım 11.
Garson elbisenin parasını ödesin. Daha doğrusu ben ona dava edeyim de görsün gününü. Ah işte bu hepsinin üzerine tüy dikti. Evde oturup erkenden yatağıma girseydim keşke. Şimdiden tezi yok gidiyorum ben. Bu berbat düğünden bıkkınlık geldi artık. Kadın topuklarıyla merdivenleri sarsarak, öfkeden tir tir titreyerek çekilip gitti. Lorile yoksa hemen karısının peşinden seyirtti. Ancak onu bir tek şeye razı edebildi. Eğer öbürleri de hep birlikte gitmek istiyorlarsa, Bayan Lorileux kaldırım üzerinde 5 dakika beklemeyi kabul ediyordu. Önceden pek istediği gibi daha fırtına geçer geçmez hemen çekip gitmediğine bin pişman olmuştu. O gün çektiklerini Kapyo'nun burnundan fitil fitil getirecekti. Kapyo, ablasının pek öfkelendiğini görünce fena halde üzüldü. Gervais de onu daha fazla üzmemek için hemen eve dönmeye razı oldu. Bunun üzerine aileyle kucaklaşıp vedalaştılar. Bay Madinier, Kapyo anayı evine götürmeyi üzerine aldı. Bayan Boş ilk gece için Claude'la Etienne'i kendi evinde yatıracaktı. Annelerin merak edip kaygılanmasına hiç neden yoktu. Küçük kremalı yumurtayla tıka basa doymuşlar, iskemlenin üstünde uyuyakalmışlardı. En sonunda yeni evliler konuklardan geri kalanları lokantada bırakıp Lorileux ile gitmeye hazırlandıkları sırada aşağıda dans pistinde kendi konuklarından olanlarla başkalar arasında kavga çıktı. Boşla çizmeli bir kadını öpmüşlerdi ve onu birlikte geldiği iki askere geri vermek istemiyorlardı. Polka çalan trompetle iki kemanın çılgın gürültüsü arasında ortalığı yıkıp alt üst edeceklerini haykırarak çevreye gözdağı veriyorlardı. Saat 11 sularıydı. Tam da o cumartesiye rastlayan 15 günlüklerin ödenmesi, Şapel Bulvarı'nı ve bütün Gotedor mahallesini büyük bir ayyaşlar gürültüsüne boğmuştu. Bayan Lorileux, Moulin d'Argent lokantasından 20 adım ötede bir hava gazı fenerinin altında ayakta dikilmiş bekliyordu. Kocası gelip de koluna girince, arkasına bakmadan, önden öyle hızlı adımlarla yürümeye başladı ki, Gervais ve Capio onlara yetişebilmek için soluk soluğa kaldılar. Ara sıra sırt üstü yere yatmış bir sarhoşa çarpmamak için kaldırımdan iniyorlardı. Lorileux durumu düzeltmeye çalışarak arkasına döndü. ''Sizi kapınıza kadar götürelim.'' dedi. Bayan Lorileux sesini yükselterek düğün gecesini Bonsur Oteli denen o berbat kovukta geçirmeyi anlamsız bulduğunu ileri sürüyordu. Evlenmeyi bir parça erteleyip de 3-5 metelik biriktirseler, ilk gece kendi evlerine gitmek için gerekli eşyayı alsalar daha iyi olmaz mıydı? Çatı altında hava bile almayan 10 franklık bir odada ikisi birlikte balık istifi gibi tıkış tıkış pek rahat edeceklerdi doğrusu ya. Capio, sıkılgan bir tavırla odayı bıraktım diye karşı çıktı. Yukarıda çatı katında değiliz. Daha büyük olan Gervais'in odasını alıkoyduk. Bayan Lorileux o anda boş bulundu. Sert bir hareketle arkasına döndü. İşte bu daha da beter diye haykırdı. Paytakın odasında mı yatacaksınız yani? Gervais sapsarı kesilmişti. Yüzüne karşı ilk kez söylenen bir takma at adeta bir şamar gibi suratına çarpmıştı. Sonra görümcesinin ne demek istediğini çok iyi anladı. Paytağın odası, onun tam bir ay boyunca Lantier ile birlikte yaşadığı, geçmiş yaşantısına ait döküntülerinin hala içinde sürüklenip durduğu odaydı. Capio sözün bu kadar derinini anlamadı. Yalnız takma adı ağrına gitti, kırıldı. Can sıkıntısı ve öfkeyle, ''Başkalarına at takmakla hata ediyorsun.'' diye karşılık verdi. ''Mahallede saçlarından ötürü sana inek kuyruğu dendiğini bilmiyorsun. Nasıl, hiç hoşuna gitmedi değil mi?'' Birinci kattaki odayı ne diye alıkoyacakmışız? Bu akşam çocuklar evde değil, orada pekala rahat ederiz. Bayan Lorileux kendisine inek kuyruğu adının takılmasından dolayı son derece üzgün ve gururu kırılmış olarak tek sözcük eklemeden saygınlığının içine kapandı. Capio, Gervais'i avutmak amacıyla kolunu hafifçe sıkıyordu. Hatta kulağına eğilip, üçü 2 metreliklik, biri de 1 metreliklik paraları pantolonun cebinde şıkırdatarak, yuvarlak hesap 7 metrelikle ev açıp aile kurduklarını anlatarak genç kadını neşelendirmeyi bile başarmıştı. Hep birlikte Bonsur Oteli'ne vardıkları zaman iki aile küskün bir tavırla birbirlerine iyi geceler dilediler. Ve Capio, iki kadını koca aptallar sizi diyerek birbirlerinin boynuna sarılmaya zorlamak için iterken sağ tarafa geçmek istermişe benzeyen bir sarhoş birdenbire sağa sola doğru yön değiştirerek iki kadının arasına atıldı. Lori Leux, şuna bakın hele. Bozok babaymış dedi. Bugün tam olmuş. Gervais korkmuş, otel odasına dayanıyordu. 50 yaşlarındaki mezarcı Bozok babanın siyah pantolonu çamur lekeleri içindeydi. Siyah paltosu omuz başına kadar ilikliydi. Yamru yumru siyah meşin şapkası kim bilir nerelerde düşmüş yamyazsı olmuştu. Lori Leux, korkmayın bir kötülüğe dokunmaz diye konuşmasını sürdürdü. Komşumuzdur, koridorda bizim odaya gelmeden 3. odada oturur. Çalıştığı yerden onu bu halde görseler işi dumandır. Bu arada Bozok baba genç kadının korkusundan bayağı alınmıştı. Ne var yani diye kekeliyordu. Biz hiç kimseyi yemeyiz. Hadi hadi yavrucuğum, ben de öbürleri gibi bir insanım. Biraz fazla kaçırdım. Bak işte orası doğru. İşler yolunda gidince tekerlekleri yağlamak gerek. 4. kattan ta kaldırıma kadar hem de bir tarafını kırmadan indirdiğimiz 600 librelik kişiyi ne siz ne de şu yanınızda bulunan kimseler indirebilirdi. Ben keyifli insanları severim. Ne var ki Gervais, sakin bir neşeyle geçirdiği günün bütün zevkini yok eden büyük bir ağlama isteğine kapılarak kapının köşesine doğru fazla sokuluyordu. Artık görümcesiyle kucaklaşmayı fazla düşünmüyordu. Sarhoşu bir an önce uzaklaştırması için Capio'ya yalvarıyordu. İşte o sırada Bozok baba sendeliğe sendeliğe eliyle adam sende der gibi işaret yaparak ''Ne yaparsınız? Günün birinde siz de geçeceksiniz o yoldan yavrucuğum.'' dedi. ''Evet evet ben de kadınlar bilirim ki onları alıp mezara götürseler teşekkür ederler.'' Lori Leux'lar onu alıp götürmek isteyince Bozok baba döndü. İki hıçkırık arasında ''İnsan bir kez öldü müydü?'' ''Bakın bunu iyi dinleyin. İnsan bir kez öldü müydü? Hepten gitti demektir. Kıyamete kadar sürer bu.'' diye mırıldandı. Tam 4 yıl çetin bir çalışmayla didindiler durdular. Mahallede Gervais ve Capio örnek alınacak bir aile oluşturuyorlardı. Hiçbir taşkınlık yapmadan, etliye sütlüye karışmadan bir kenarda kavgasız dövüşsüz yaşıyorlardı. Pazardan pazara Saint Quentin dolaylarında şöyle bir gezintiye çıkıyorlardı. Kadın Bayan Faconier'in yanında günde 12 saat çalışıyor, gene de evini çil para gibi pırıl pırıl tertemiz tutmanın, sabah akşam çoluğunun çocuğunun yemeğini hazır etmenin yolunu buluyordu. Erkek içip sarhoş olmuyordu. 15 günde bir aldığı haftalıklarını doğruca eve getiriyordu. Yatmadan önce de biraz hava almak için pencerenin önünde bir pipo içiyordu. İyi huyları ve terbiyeleri herkese örnek olarak gösteriliyordu. Ve ikisi birlikte günde 9 franga yakın para kazandıkları için bir kenara hayli para koydukları sanılıyordu. Ne var ki hele ilk zamanlarda iki yakalarını bir araya getirebilmek için çok çalışmak zorunda kaldılar. Evlenmeleri sırtlarına 200 franklık bir borç yüklemişti. Sonra da Bonsur Oteli'nden ikisi de nefret ediyordu. Kötü insanların girip çıktığı bu yeri iğrenç buluyorlardı. Özenle koruyacakları eşyalarla döşenmiş, kendi evlerinde yaşamayı düşünüyorlardı. Bu iş için ne kadar paranın gerekli olduğunu tam 20 kez hesapladılar. Ufak tefek öteberilerini sığıştıracak yer sıkıntısı çekmemek için dolapları olmasını ve gereksinme duydukları zaman ellerinin altında bir tencere, bir tava bulunmasını istedikleri takdirde yaklaşık 350 frank gerekiyordu. Bu kadar büyük bir parayı 2 yıldan önce biriktirme olanakları bulunmadığını kara kara düşünerek umutsuzluğa kapıldıkları sırada önlerine iyi bir fırsat çıktı. Plasanlı, yaşlı bir bey, iki küçükten birini, büyüğü Claude'u, orada kolejde okutmak için onlardan istedi. Küçük oğlanın vaktiyle karaladığı kargacık burgacık insan resimlerinin fazlasıyla dikkatini çektiği amatör tablo meraklısı garip huylu bir adamın cömertçe bir hevesinden başka bir şey değildi bu. Zaten Claude daha şimdiden onlara çok pahalıya mal oluyordu. Üzerlerinde sadece küçüğün Etienne'in yükü kalınca 350 frangı 7,5 ayda biriktirdiler. Belholm sokağındaki bir koltukçudan mobilyalarını satın aldıkları gün eve dönmeden önce yürekleri sevinçle dolup taşarak dış bulvarlarda bir gezinti yaptılar. Bir karyola, bir komodin, üstü mermerli bir konsol, bir elbise dolabı, muşambası ile birlikte yuvarlak bir masa, 6 iskemle almışlardı. Hepsi de yıllanmış maun ağacındandı. Yatak takımı, çarşaflar, çamaşırlar, adeta yeni denebilecek mutfak eşyası da cabası. Bu onlara mahallenin hali vakti yerinde insanlar arasında önem kazandıran ciddi bir gelişimdi. İki aydan beri ev arama işiyle uğraşıyorlardı. Önce Gutedor sokağındaki o büyük evde bir yer kiralamak istediler. Ne var ki boş bir tek oda bile bulunmadığından eski düşlerinden vazgeçmek zorunda kaldılar. Doğrusunu söylemek gerekirse Gervais'in bundan hiç canı sıkılmadı. Lorileux'lerle kapı komşusu olmaktan çok ürküyordu. Bunun üzerine başka yerde ev aramaya başladılar. Capio, Gervais'in günün her saatinde bir koşu eve gelebilmesi için pek haklı olarak Bayan Fakonier'in atölyesinden uzaklaşmak istemiyordu. En sonunda Gutedor sokağına açılan Nüve sokağında çamaşırcı dükkanının hemen tam karşısında bir mutfak, bir sofa, bir de büyük odadan oluşan bir kelepir yakaladılar. Burası tek katlı küçücük bir evdi. Çok dik bir merdivenle yukarı çıkılıyordu. Merdivenin üst başında biri sağda biri solda iki daire vardı. Binanın alt katında kira arabaları işleten birisi oturuyordu. Adamın arabaları sokak boyunca uzanan geniş bir avludaki sundurmalarda duruyordu. Sevinçten adeta etekleri zil çalan genç kadın kendini yeniden taşraya dönmüş gibi hissediyordu. Çekinilecek konu komşu yoktu, dedikodu yoktu. Plasans'ta surların ardındaki daracık bir sokağı anımsatan, sessiz, dingin bir köşeydi burası. İşin daha da güzel yanı, elindeki ütüyü bile bırakmadan evinin penceresini görebiliyordu. Yeni evlerine Nisan başında taşındılar. O sırada Gervay 8 aylık hamileydi. Ama yılmadan yiğitçe çabalıyor, gülerek çocuğunun kendisine yardım ettiğini söylüyordu. Onun minicik ellerinin içinde kendisini ittiğini ve güç verdiğini hissediyordu. İnanır mısınız, onu bir parça yatırıp rahat ettirmek istediğinde Capio'ya iyice çıkışıyordu. Ancak doğum sancıları tuttuğu zaman yatacaktı. Hiç acelesi yoktu. Çünkü şimdi fazla bir boğaz besleyecekleri için çok fazla çalışmak istiyordu. Önce evini kendi elleriyle bir güzel temizledi. Kocası eşyaları yerleştirirken ona yardım etti. Eşyalarını adeta tapıyordu. Onları bir ana sevgisiyle silip temizliyor, en küçük bir sıyrık görecek olsa yüreği burkuluyordu. Ortalığı süpürürken bunlardan birine çarpacak olsa, sanki kendi bedenine vurulmuş gibi etkilenerek hemen duruveriyordu. Hepsinin içinde en çok konsolu seviyordu. Onu güzel, sağlam ve ağırbaşlı görünüşlü buluyordu. Açmaya, sözünü etmeye bir türlü cesaret edemediği bir düşü vardı. Mermerin tam ortasına yerleştireceği bir konsol saati almak istiyordu. Kim bilir oraya ne kadar yakışacaktı, ne büyük etki yapacaktı. Eğer bebek yolda olmasa belki de bu saati almaya kalkışırdı. Neyse, şimdilik içini çekiyor, bu işi daha sonraya bırakıyordu. Böylece karı koca yeni evlerinde pek mutlu bir yaşam sürüyorlardı. Etienne'in karyolası aralıkta duruyordu. İleride araya başka bir çocuk yatağı daha yerleştirdiler. Mutfak avuç içi kadardı ve kapkaranlıktı. Ne var ki kapıyı açık bırakınca içerisi yeterli derecede aydınlık oluyordu. Hem de Gervais 30 kişiye yemek pişirecek değildi ya, bir tencere yemeği pişirecek kadar yeri olması ona yetip de artıyordu bile. Büyük odaya gelince onunla gurur duyuyorlardı. Sabah olur olmaz karyolanın durduğu girintinin beyaz patiskadan perdelerini kapatıyorlardı. Ortada yemek masasıyla karşılıklı dolabı ve konsoluyla yemek odasına dönüşüyordu. Ocak günde 15 metreliklik taş kömürü yaktığı için onu kapamışlardı. Mermer tablanın üzerine oturttukları küçük bir dökme soba, şiddetli soğuklarda onları 7 metreliklik bir harcamayla pekala ısıtıyordu. Sonra Capio evi güzelleştirmek amacıyla duvarları elinden geldiğince süslemişti. Bir topla bir gülle yığını arasında elinde asası, ayakta duran bir Fransız meşalesini gösteren büyük bir taş baskısı resim ayna yerini tutuyordu. Komodinin üzerinde içine kibrit koydukları, yaldızlı porselenden eski bir kutsal su kabının sağına ve soluna iki sıra halinde aile resimleri dizilmişti. Dolabın üst pervazında Pascal ve Beranger'in birer büstleri duruyor, biri somurtkan, öteki güleç yüzlü guguklu saatin tiktaklarını dinler gibi görünüyorlardı. Burası gerçekten güzel bir odaydı. Gervais her gelen konuğa, "Bilin bakalım buraya kaç kira veriyoruz?" diye soruyordu. Kirayı olduğundan fazla tahmin edenler çıkınca coşkun bir sevinç duyuyor, haykırıyor, bu kadar az parayla böyle iyi bir yerde oturduğu için son derece kıvanç duyuyordu. Mutluluktan adeta ayakları yerden kesiliyordu. "Tam 150 frank, bir metrelik fazla değil. Hı, nasıl? Sudan ucuz değil mi?" diye ekliyordu. Gutedor'un Nuve sokağının da sevinçlerinde büyük katkısı vardı. Gervais'in günleri hiç durmadan evinden Bayan Fakonier'in dükkanına gidip gelmekte geçiyordu. Capio şimdi artık akşamları aşağı iniyor, piposunu kapı önünde içiyordu. Yer yer çökük olan kaldırımsız sokak yokuş halinde çıkıyordu. Yolun yukarısında Gutedor sokağından yana vitrin camları kirpas içinde karanlık dükkanlar, ayakkabı tamircisi, fıçıcılar, pis ve kötü bir bakkal dükkanı, haftalardan beri kapalı duran kepenkleri ilan kağıtlarıyla kaplı iflas etmiş bir şarapçı vardı. Öbür başta Paris yönünde dört katlı evler gökyüzünü örtüyordu. Bunların zemin katlarında birbirine bitişik bir yığın çamaşırcı dükkanı vardı. Sadece ön yüzü yeşile boyalı bir berber dükkanının iç açıcı renkli şişelerle dopdolu vitrini, tertemiz gıcır gıcır bakır tıraş taslarının pırıltılarıyla gölgeler içindeki bu boş köşeyi aydınlatıyordu. Ama sokağın asıl iç açıcı yanı ortasıydı. Burada apartmanlar seyrelip alçaldığı için havanın ve güneşin girmesine olanak sağlanıyordu. Araba kiralayıcısının sundurmaları, bitişikteki gazoz fabrikası, karşıdaki çamaşırhane, boş ve sessiz geniş bir alan oluşturuyordu. Orada çamaşırcı kadınların boğuk sesleri ve buhar makinesinin düzenli solukları sessizliği daha da artırır gibiydi. İçerlek arsalar, kapkara duvarlar arasına dalan toprak yollar buraya bir köy görünümü veriyordu. Ve Capio, sokaktan tek tük geçenlerin sabunlu suların sürekli akıntıları üzerinden sekerek, atlamalarını eğlenerek gördükçe, amcalarından birinin kendisini 5 yaşındayken götürdüğü bir ülkeyi anımsattığını söylüyordu. Gervais'in en çok hoşuna giden şey, penceresinin solundaki bir avluda bulunan ağaçtı. Bu bir akasya ağacıydı. Dallarından sadece bir tanesi uzanıyor ve bu dalın cılız yeşilliği bütün sokağı şenlendirmeye yetiyordu. Genç kadın Nisan ayının son günü doğurdu. Öğleden sonra saat 4 sularında Bayan Fakonier'in dükkanında bir perdeyi ütülemekle uğraşırken sancısı tuttu. Hemen gitmek istemedi. Ağrısı biraz hafifledikçe bir iki ütü daha vurarak orada bir iskemle üzerinde kıvrandı durdu. Perdeleri acele istemişlerdi. Onları bitirmek için direniyordu. Hem ağrı belki de bağırsak sancısından başka bir şey değildi. Basit bir karın ağrısını önemsemeye kalkışmanın hiç gereği yoktu. Ne var ki erkek gömleklerini ütülemeye niyetlendiği sırada bembeyaz kesildi. Atölyeden ayrılmak zorunda kaldı. Sokağa çıktı. İki büklüm duvarlara tutuna tutuna karşıya geçti. İşçi kadınlardan biri onunla birlikte gelme önerisinde bulundu. Gervais istemedi. Sadece yandaki Charbonnière sokağından ebeyi çağırmasını istedi. Anladığı kadarıyla sancısı bütün gece devam edecekti. Eve gelince Capio'nun yemeğini hazırlamasına engel olmayacaktı bu hali. Sonra da soyunmaya bile gerek kalmadan şöyle bir parçacık yatağa uzanıverdi. Merdiveni çıkarken öyle bir sancı yakaladı ki basamakların ortasına oturmak zorunda kaldı. İki yumruğunu bağırmamak için ağzına bastırdı. Çünkü erkeklerden yukarı çıkan olursa o halde görünmekten utanıyordu. Ağrı geçti. Gervais zor bela evin kapısını açabildi. Rahatlamıştı. Yanıldığını düşünerek sevindi. O akşam için kaburga etleriyle bir koyun yahnisi yapacaktı. Patatesleri soyarken de her şey yolunda gitti. Kaburga etlerini bir tavada hafifçe pişirirken ter ve sancılar yeniden başladı. Gözleri yaşla dolduğu için önünü göremez haldeydi. Ocağın önünde tepine tepine yemeğin salçasını karıştırdı. Canım, doğurması Capio'yu yemeksiz bırakmak için bir neden olamazdı. Sonunda yahni küllenen ateşin üstünde tıkırdamaya başladı. Genç kadın yeniden odaya döndü. Masanın ucuna bir kişilik sofra hazırlayacak kadar zamanı olduğunu sanıyordu. Şarap şişesini çabucak masanın üzerine bırakmak zorunda kaldı. Karyolaya kadar gidecek gücü kendinde bulamadı. Yere düştü ve oracıkta bir hasır üstünde doğurdu. Ebe kadın bir çeyrek saat sonra geldiği zaman geri kalan işi orada tamamladı. Çinko işçisi hala hastanede çalışıyordu. Gervais gidip onu rahatsız etmelerini istemedi. Capio saat 7'de eve döndüğünde karısını yatakta sarılıp sarmalanmış sapsarı bir benizde yatar buldu. Bir atkıya kundaklanan çocuk anasının ayak ucunda ağlıyordu. Capio sarılıp karısını öperek "Vah zavallı karıcığım benim" dedi. "Daha bir saat önce sen burada sancıyla kıvranırken ben gülüp eğleniyordum ha. Buraya baksana, sıkıntı çekmedin değil mi? Kaşla göz arasında kolayca salıvermişsin bunu." Pek halsiz düşen Gervais hafifçe gülümsedi. Ardından da kız oldu dedi. Kapyo karısını avutmak için şakacı bir tavırla. Ben de kız ısmarlamıştım zaten. Eh, beklediğim oldu işte. Sen benim bütün istediklerimi gerçekleştiriyorsun demek ki, dedi. Ve çocuğu kucağına alarak konuşmasını sürdürdü. Sizi bir parça görelim hele küçük hanım. O sevimli minicik yüzünüz pek kara. Ağrır, hiç merak etmeyin. Uslu olmalı, aşiftelik etmemelisiniz. Anneniz ve babanız gibi aklı başında büyümelisiniz. Gervais hafif bir üzüntüyle gölgelenen gözlerini iri iri açmış, büyük bir ciddiyetle kızına bakıyordu. Genç kadın başını salladı. Oğlan olmasını yeğlerdi. Çünkü oğlan çocuklar kendilerini her zaman kurtarabilirlerdi. Ve Paris denen şu koskoca kentte pek o kadar tehlikeyle karşı karşıya gelmezlerdi. Ebe kadın minicik bebeği Kapyon'un elinden çekip almak zorunda kaldı. Gervais'e de konuşmayı yasakladı. Zaten çevresinde bu kadar gürültü yapılması da hiç doğru değildi. Bunun üzerine Çinko işçisi Kapyo ana ile Leruleux'lere haber vermek gerektiğini söyledi ama aslında açlıktan ölüyordu. İlkin yemeğini yemek istiyordu. Adamın kendi işini kendi görmesi, mutfağa kadar gidip yahniye alması, çukur bir tabağın içine koyup yemesi, ekmeği bir türlü bulamaması Loğusa'yı çok üzüyordu. Yasak edilmesine karşın sızlanıyor, yatağın içinde kıvranıp duruyordu. Sofrayı doğru dürüst kuramamış olması pek aptalca bir şeydi doğrusu ya. Sancının etkisiyle başına bir sopa yemiş gibi hemen yere seriliverdi. Sevgili kocası yemeğini bu kadar düzensiz bir biçimde yerken kendisi yatakta nazlanıp durduğu için ona öfkelense hani yerden göğe kadar da haklıydı. Bari patatesler iyice pişmiş miydi? Yemeğe tuz koyup koymadığını bile anımsamıyordu. Genç kadın böyle dırdır ederek konuşmaya başlayınca ebe kadın "Susanıza canım" diye bağırdı. Kapyo ağzı dolu halde ebeye "Aman şuna söyleyin de kendini yiyip bitirmesin kuzum" dedi. Bahse girerim ki siz burada olmasaydınız bana ekmek kesmek için yataktan kalkardı. Sırt üstü yat koca sersem, kendine iyi bak. Vücudunu hırpalama, yoksa 15 günden önce ayağa kalkamazsın. Hani yahni de yahni olmuş, neme lazım. Eline sağlık, çok güzel pişirmişsin. Ebe hanım da benimle birlikte yiyecek, öyle değil mi Ebe hanım? Ebe kadın yemek istemedi ama bir bardak şarabı içmeyi kabul etti. Çünkü dediğine göre zavallı kadıncağızı bebeğiyle birlikte hasırın üzerine görünce pek heyecanlanmıştı. Neredeyse yüreği ağzına gelecekti. Sonunda Kapyo doğumu ailesine bildirmek üzere gitti. Yarım saat sonra da Kapyo anayı, Lorileux'leri, Bayan Lerat'ı alarak hep birlikte eve döndü. Bayan Lerat'ı Lorileux'lerde bulmuştu. Lorileux'ler yeni evlilerin durumlarının iyi gitmekte olduğunu görünce pek nazikleşmişlerdi. Gervais'i aşırı derecede övüp adeta göklere çıkarıyorlardı ama gerçek düşüncelerini sonraya bırakır gibi baş sallıyorlar, göz kırpıyorlar, bir takım jestler yapıyorlardı. Neyse, ne biliyorlarsa biliyorlar. Yalnız bütün mahallenin düşüncesine aykırı bir şey söylemek istemiyorlardı.